Öteki Tarih Cilt 1 16. Ayrım Sayfa 251. 1919 Mondros Müteahkeresinden sonra itiraf devletlerini zorlamasıyla kurulan ve 1919-1921 tarihleri arasında faaliyet gösteren İstanbul Divanı Örfü'de yapılan yargılamalar arasında Cemal Oğuz davası da vardı. 27 Ekim 1919'da Katibi Mesullar davası ile birleştirilen dosyada Cemal Oğuz'a yönetilen en büyük suçlama Doktor Çilingiryan ve dört arkadaşının öldürülmesini organize etmekti. Tanıklar olayı şöyle doğruladılar. Deli mi yoksa çok mu akıllı? Ancak Cemal Oğuz dava boyunca deli numarası yaptı. Mahkeme başkanıyla sürekli çatıştı, hatta intihar teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine mahkeme heyeti akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için Cemal Oğuz'u hastaneye sevk etti. Ardından da sağlık nedenleriyle davasını Katibi Mesullar davasından ayırdı. Ancak hastaneden beklediği raporu alamayan Cemal Oğuz, 8 Şubat 1920'de Çilingiryan cinayetini azmettirmek suçundan 5 sene 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cemal Oğuz davayı temyiz etti ve beklenen karar çıktı. Temyiz mahkemesine göre Cemal Oğuz olay tarihi olan 1915'te yargılandığı için bir daha yargılanamazdı. Dolayısıyla Divan-ı Örfü'de verilen hapis cezası geçersizdi. Halbuki 1915'te bir yargılama yapılmamıştı. Nitekim Talat Paşa'nın mahrem kaydıyla Ankara vilayetine gönderdiği 13 Mayıs 1916 tarihli telgrafta Kürt Alo çetesi mensuplarının hapisten çıkarılmasını istediği görülüyordu. 1918 yılına ait bir başka telgrafta ise Kürt Alo çetesinin Suriye cephesinde istihdam edildiği anlaşılıyordu. Cemal Oğuz 5 Ekim 1920'de İngilizler tarafından Malta'ya götürüldü. 1921 yılının Kasım ayında Kastamonu üzerinden Ankara'ya geldi ve Mustafa Kemal'in ekibine katıldı. Böylece Doktor Çilingiryan ve arkadaşlarının kanı Cumhuriyet'in harcına bulaşmış oldu. Özet kaynakça. Taner Akçam, Doktor Rupen Sevan Çilingiryan cinayeti 1915 yazıları, İletişim Yayınları 2010 sayfa 15-37. Nesim Ovadya İsrail 1915 Bir Ölüm Yolculuğu, Krikor Zohrab Pencere Yayınları 2011. Ahmet Refik Altınay, İki Komite, İki Kıtal, Bedir Yayınları 1999. Elif Şafak, Sürekli Sürgün, Zabel Yaşayan üzerine bir inceleme, İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri, Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları. 23-25 Eylül 2005 tarihinde İstanbul'da toplanan konferansın kitabı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2011. Sayfa 193-2004, İpek Çalışlar, Halide Edip Biyografisine Sığmayan Kadın, Everest Yayınları 2010, sayfa 129-132. 27 Mayıs 1915 tarihli Tehcir Kanunu. Resmi tarihçilere göre tehcir kararı güya 1915 yılının Nisan ayında alınmıştı ama Ermenilerin toptan imha edileceği haberlerini çok önceden duyanlar vardı. Örneğin İsveçli hasta bakıcı Alma Johansson Muş'ta Kasım 1914'te bile bu tür söylentilerin dolaştığını aktarmıştı. Bir başka hasta bakıcı Danimarkalı Marcher, Harput valizi Erzincanlı Sabit Bey'in Erzurum'daki Alman konsulosu Max Schnuber'in Ritter'e Türkiye'deki Ermeni milletinin yok edilmesi gerektiğini ve edileceğini söylediğini ileri sürmüştü. 1915 yılının başlarında kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı söylentiler. Örneğin Urfa'daki İsviçre Hastanesi'nin müdürü Jakob Künzler, Ocak ayında İran'a yaptığı yolculuk sırasında tanıştığı Nafiz Beyatlı bir subayın kendisine Ermenilerle birlikte hareket etmek imkansızdır. Savaş Türkiye'ye bunları ya imha ederek ya da kovarak def etme imkanı verecektir dediğini aktarmıştı. Bu tarihlerde Zeytun'da parantez içinde bugün Kahramanmaraş'a bağlı Süleymanlı ve Van'da yaşanan olaylar uygulamayı hızlandırmış olmalı. Zeytun'da olaylar kısaca şöyle gelişmişti. 1915 yılının Şubat ayında 20-25 kişilik asker kaçağı grubu Zeytun'un en sağlam yeri olan Aziz Atfat Satsin parantez içinde Tekkiye Manastırı'na sığındı. Onlara destek için civar köylerden gelenlerle birlikte manastırda 300 kadar kişi toplandı. Grubu binbaşı Hurşit Bey kumandasındaki 22. Alay 1 Nizamiye taburu, Halep Mürettebat Tümeni'nden 3 Tepe taburu, 2 süvari bölüğü, parantez içinde toplam 6000 asker ve 2 dağ topu teslim almaya gelmişti. Bu eşitsiz güçler arasında 25 Mayıs 1915... günü sabahtan akşama kadar devam eden çarpışmalar sonucunda Ermeni tarafı 37 ölü, 100 civarında yaralı, Türk tarafı ise 27 yaralı, biri binbaşı, parantez içinde Süleyman Bey olmak üzere 8 ölü vermişti. Öldürülenler arasında Zeytun Belediye Başkanı Nezaret Çavuş da vardı. Çavuş'un ölüsü ibreti alem için Maraş'a getirilerek teşhir edilmişti. Sonunda Zeytun'da toplanan Ermenilerin çoğu köylerine dönmüşler, 300 kadar asker kaçağı Ermeni genci de kendiliklerinden teslim olmuştu. Zeytunluların işbirliği. Kaçakların Zeytun Ermenilerin yardım ile teslim oldukları bilgisi, ABD'nin Halep konsolosu C.B. Jackson'ın ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau'ya gönderilen 21 Nisan 1915 tarihli mektupta vardı. Aynı şekilde İstanbul'da bulunan Alman gazeteci Tayzak'ın aktarına göre Ermeni Patriği olay sırasında Dahiliye Nazırı Talat Paşa'yı ziyaret ettiğinde Paşa kendisine Zeytun Ermenilerinin davranışlarından son derece memnun olduğunu aktarmıştı. O sırada Zeytun'un bağlı olduğu Halep valisi Cemal Bey ise Maraş'a yeni bir mutasarrıf tayin oldu. Ve bu zat parantez içinde Mümtaz Bey Zeytun'da birkaç asker firarisinin mevcutiyetine siyasi bir hava vererek bizzat oraya kadar gitti. 40-50 kadar Ermeni tefkik ve idareten Maraş'a hapsedildi diyerek olaylardan Osmanlı idarecilerini sorumlu tutmuştu. Celal Bey'in bazı Ermenileri serbest bırakması ve sorunu güzellikle halletmeye çalışması üzerine Zeytun Halep'e bağlı olmaktan çıkarılmış bağımsız Livi haline getirilmişti. Bu kararların alınmasında o tarihlerde İngilizlerin İskenderun bölgesine çıkarma yapmaya hazırlandıklarına ilişkin istihbaratın rolü olmalıydı. İngiliz belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla bu konuda sadece Çukurova'daki Ermenilerle değil, yurt dışındaki Ermeni örgütleriyle de bir dizi görüşme yapılmıştı. Bu görüşmelerde Ermeni Komitesi temsilcileri İngilizlere Çukurova ve İskenderun bölgesinde savaşacak 20 bin kişilik bir gönüllü sağlayabileceklerini iddia etmişlerdi. Benzer teklifler Amerika'daki Ermeni Ulusal Direniş Komitesi tarafından da yapılmıştı. Ancak İngiltere bu teklifleri ciddiye almamış ve İskenderun'a çıkarma yapma fikrinden vazgeçmişti. Buna rağmen 8 Nisan 1915 tarihinde Zeytun Ermenilerinden ilk kafile Müslümanların yoğunlukta olduğu Konya Ovası'ndaki Sultaniye ve Karapınar'a doğru yola çıkarılacaktı. Ancak Zeytunluların boşalan evlerine daha 20 Nisan'da Antep'ten getirilen Makedonyacı muhacirlerin yerleştirilmesi bu konudaki planların çok önceden yapıldığını düşündürüyordu. İstanbul'daki Ermeni cemaatinin önde gelenlerinin Çankırı ve Ayaş'a doğru yola çıkarıldığı 24 Nisan günü Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Cemal Paşa'ya bir yazı göndererek Zeytunluların Konya'ya sevklerinin güvenlik gerekçeleri nedeniyle artık mümkün olamayacağını belirtmiş, yeni kafilelerin Urfa ve Halep'e yönlendirilmesini istemişti. Çünkü iddiaçıların imparatorluğun tüm Ermeni tebaası için başka planları vardı. Resmi tarihim Van İsyanı. Zeytun'da bunlar olurken Van'ın Müslüman ve gayrimüslim ahalisi tarafından büyük kabul gören valisi Tahsin Bey'in yerine atanan Cevdet Bey, bölgede uyguladığı politikalar taraflar arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Cevdet Bey'in uzlaşma bahanesiyle çağırdığı Taşnak lideri İşhan Bey'i 16-17 Nisan 1915 gecesi Hirçköy civarında tuzağa düşürerek öldürtmesi, bununla da yetinmeyerek iki çocuğunu da diri diri kuyuya attırması gerginliği daha da artırdı. Cevdet Bey bununla da yetinmedi. Emrindeki kasap taburuna civardaki Ermeni köylerini yerle bir etme talimatı verdi. Bütün bunlar Van'ı patlamaya hazır bir barut fıçısına döndürmüştü. 20 Nisan 1915 günü bir Osmanlı askerinin bir Ermeni kadına şiddet göstermesi, buna şahit olan Ermeni gençlerinin de askerlere ateş açması barut fıçısını alevlendirdi. Şehirde çatışmalar yaşanırken 24 Nisan'da İstanbul'daki Ermeni toplumunun önde gelenlerinden Ayaş ve Çankırı'ya doğru sürülmesi başlandı. Van ve civar illerdeki Ermenilerin sürülmesine ilişkin eldeki ilk telgraf 9 Mayıs 1915 tarihinde bizzat hallolunacaktır notuyla Van ve Bitlis valilerine çekildi. Rusların Van'ı işgali. Rus birlikleri Ermenilerin kontrolündeki Van'a 18 Mayıs 1915 günü girdiler. Ruslar Aram Manukyan'ı Van valisi olarak atadılar. Parantez içinde Manukyan 1918'de kısa ömürlü Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk İçişleri Bakanı olacaktı. Ardından katledilme sırası Müslüman ahaliye geldi. Frida Süpörü adlı bir misyoner olayı şöyle anlatıyordu. Şehirdeki Türk evlerinin yağmalanmasına başlamıştı ve biz misyonerlere acı veriyordu. Babamız istasyonumuzdaki insanları bu haksızlıktan uzak tutmak için elinden geleni yapıyordu. Spori'ye göre Ermeniler Türklere ne Cenevre Konvansiyonu'na ne de İsa'nın öğretisine göre davranıyorlardı. Rusların kurduğu Rusların kurduğu Antranik komutasındaki Ermeni gönüllü birliği ile Osmanlı Meclisi Mibusan'daki Erzurum temsilcisi olan Armen Garo namlı Karekin Pastırmacıyan'ın örgütlediği bir diğer Ermeni gönüllü birliği ise bölgedeki Müslüman köylerini ve kendilerini desteklemeyen Ermeni köylerini yağmalıyor, katliamlar yapıyorlardı. Bu arada not edelim, Karekin Pastırmacıyan'ın kardeşi Vahan Pastırmacıyan, Aralık 1914'te Sarıkamış'taki Osmanlı ordusunda binbaşı Ziya, parantez içinde Yergök Bey'in komutasında Ruslara karşı savaşmıştı. Resmi tarihin tehcir kararını haklı çıkartmak için ileri sürdüğü Van isyanı işte böyle bir arka plana sahipti. Ancak başta da belirttiğim gibi Van isyanından çok önce Ermenileri sürme kararı alınmıştı. Nitekim Başketipzade Rakıp Bey anılarında 14 Nisan 1915'te Erzurum'a geldiğini ve 26 Mayıs'da Erzurum'dan ayrıldığını belirttikten sonra Ermenilerin tehciri münasebetiyle civarda bulunan bir çare Ermeni kız ve kadınların perişan, sefil, rezil hali perişanlıkları kalplerimizi dağdağar etmiştir diye yazmıştı. Alman konsolosluk raporlarında Erzurum'un civar köylerinin boşaltılmaları işlemine Mayıs başında başlandı ve 15 Mayıs'a kadar tüm köylerin boşaltıldığı bildiriliyordu. Kati surette halledilsin. Sürgünlerin katliama dönüşmesi üzerine Rusya, Fransa ve İngiltere hükümetleri 24 Mayıs 1915'te ortak bir bildiri yayımlayarak katliamlardan Osmanlı hükümetini sorumlu tutacaklarını açıkladılar. Bunun üzerine Enver Paşa sürgünleri meşruiyet kazandırmak için bir formül buldu. Dahiliye nezaretini 26 Mayıs 1915 tarihinde sadrazamlık makamına gönderdi. Resmi yazısında Ermenilere yönelik sürgün eyleminin Ermeni meselesinin esaslı bir suretle hal ve faslı ile külliyen izalesi, parantez içinde esaslı bir şekilde sona erdirilmesi ve tamamen yok edilmesi için gündeme getirdiği açıkça yazılıydı. Tezkere günümüzün Türkçesiyle şöyle devam ediyordu. Savaş yörelerine yakın bölgelerde oturan Ermenilerin bir kısmı ordunun harekatını zorlaştırır davranışlarda bulunmakta, halka saldırmakta ve isyancılara yataklık etmektedirler. Bu yüzden Van, Bitlis, Erzurum vilayetleriyle Adana, Mersin, Osmaniye ve Kozan kazaları Maraş'ın merkezi dışında Maraş mutasarrıflığında Halep vilayetinde İskenderun Antakya kazalarında oturan Ermenilerin yerleri değiştirilecektir. Bunlar Musul ve Zor mutasarrıflıklarının Van vilayetiyle bitişik kuzey kısımlarına, Halep vilayetinin doğu ve güneydoğusuna ve Suriye vilayetinin doğusuna nakledileceklerdir. Geçici Tehcir Kanunu. Yaygın olarak tehcir kanunu olarak bilinen resmi adıyla savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenler için asker tarafından uygulanacak önlemler hakkında geçici kanun bu tezkereden bir gün sonra 27 Mayıs 1915'te Meclisi Vükala'da parantez içinde Bakanlar Kurulu kabul edildi. Altında Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Sadrazam Sait Halim Paşa'nın imzaları olan ve Sultan Mehmet V. Reşat tarafından tasdik edilen 4 maddelik geçici kanunun içeriği şöyleydi. 1. Savaş sırasında ordu, kolordu ve tümen komutanları ve bunların müstakil mevki kumandanları ahali tarafından herhangi bir suretle hükümetin emirlerine, yurt savunmasına, asayişin korunmasına ilişkin işleri ve düzenlemelere muhalefet, silahlı saldırı ve direnme görürlerse bunu önlemeye mezun ve mecburdurlar. 2. Ordu müstakil kolordu ve tümen kumandanları askerlik icablarından dolayı veya casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri köyler ve kasabaları halkını tek tek veya toplu olarak diğer mahallelere sevk ve iskan ettirebilirler. 3. İş bu kanun yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. 4. İş bu kanun hükümleri yürürlüğe başkumandanlık vekili ve harbiye nazırı memurdur. Dikkat edileceği gibi tezkirede savaş yörelerine yakın bölgelerde oturan bir kısım Ermeniden şikayet ediliyordu. Kanunda ise herhangi bir etnik kimlik, parantez içinde Ermeni, Rum ve benzeri zikredilmiyordu. Ermeni adı kanunla birlikte çıkarılan talimatnamelerde, şifreli telgraflarda geçiyordu. Mütakare döneminin ilk hükümeti olarak kurulan Ahmet İzzet Paşa kabinesindeki Şurayı Devlet Başkanı olarak görev yapan Reşit Akif Paşa ve 3. Ordu Kumandanı Vehip Paşa, 1918 yılında İttihat Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi'nin bu karara paralel olarak bir de Kırım kararı aldığını, bu iş içinde teşkilat-ı mahsusa lideri Doktor Bahattin Şakir'i görevlendirdiğini söyleyeceklerdi. Almanya Büyükelçisi Wangenheim, merkeze gönderdiği 17 Haziran 1915 tarihli rapora Ermeni tehcirinin sadece askeri nedenlerle yapılmadığı çok açık diye yazmıştı. Talat Paşa, Wangenheim'a Dünya Savaşı'nı bahane ederek dış ülkelerin diplomatik müdahaleleri aldırmaksızın ülkeyi iç düşmanlardan tamamen temizlemek istediğini ve bunun Türkiye'nin müttefiki Almanya'nın da çıkarlarına uygun olduğunu söylemişti. Talat'a göre devlet böylece güçlenecekti. Ermeni meselesi hallolunmuştur. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Mortmann, 30 Haziran 1915 tarihli raporunda iddiaçı liderlerden İsmail Canpolat'ın kendisine bir Anadolu haritası üzerinde Ermenilerin sürülmesi işinin Anadolu'ya yayılacağını söylediği yazdıktan sonra Talat'ın kendisine söz konusu olan Ermenilerin imha edilmesidir dediğini aktarmıştı. Amerikan Büyükelçisi Morgenthau 9 Temmuz 1915 günü hatıratına şu notu düştü. Talat bana meseleyi, parantez içinde tehciri, son derece etraflıca tartıştıklarını ve sonuçta bağlı kalacakları bir karara ulaştıklarını söyledi. Dünya tarafından suçlanacaklarını söylediğimde kendilerini nasıl savunacaklarını bildiklerini söyledi. Başka bir deyişle umurunda bile değildi. Ülkenin dört bir yanından gelen ölüm haberleri üzerine Almanlar kendisine baskı yapınca Talat Paşa 31 Ağustos 1915 tarihinde elindeki bölgelere yolladığı bazı telgrafların çevirileri olduğu halde doğrudan Alman Büyükelçiliğine gitmişti. Burada Ermenilere karşı alınan önlemlerin durdurulduğunu tekrar açıklayan Talat Paşa çok bilinen sözünü söyledi. La Quaestin Armenia Nexis Plus, parantez içinde Ermeni meselesi artık mevcut değildir. Sessizce boyun eğdiler. Bu söze rağmen tehcir ancak Kasım 1917'de sona erdi. Resmi tarihin isyancı, çeteci, asi diye tarif etti Ermeniler nedense 18 ay süren tehcir boyunca Muş, Urfa'daki toplanma merkezlerinde yaşanan olayın dışında hiç direnmediler. Ezici çoğunluk korkunç kaderlerine sessizce boyun eğdi. Yakın tarihe kadar kaç Ermeninin tehcir edildiğini de bilmiyorduk. Sayılar 2,5 milyon, parantez içinde Ermeni Patrikhanesi'ne göre ile 413.067 parantez içinde ATS'ye göre arasında değişiyordu. Murat Bardakçı'nın 2008 yılında yayımladığı Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukası adlı kitapta 9.024.158 Ermeninin tehcir edildiği yazılıydı. Taner Akçam Talat Paşa'nın defterinde 18 vilayet ve kasabanın adının olduğu, buna karşılık Ermenilerin kısmen sürgün edildiği başka kaynaklardan bildiğimiz İstanbul, Edirne, Aydın, Kastamonu, Suriye, Antalya, Biga, Eskişehir, İçel, Kütahya, Menteşe, Çatalca ve Urfa gibi merkezlerin adının olmadığını söylüyor. Bu merkezlerden sürülenleri de ekleyince 1 milyondan fazla kişinin tehcir edildiği anlaşılıyor. Nitekim Talat Paşa'nın defterindeki listenin altındaki notta sayıların %30 artırılması gerektiği yazılı. Böylece en az 1,2 milyon Ermenilerin tehcir edildiği ortaya çıkıyor. Sayı pazarlığı. Tehcirde ölen ya da öldürülen Ermenilerin sayısıyla ilgili resmi ya da yarı resmi makamlarda çok farklı. Örneğin Ermeni kaynakları 1,5 ila 2,5 milyon Ermeninin öldüğü iddia ederken 1918'de savaş suçlarını soruşturmak üzere kurulan Mustafa Arif, parantez içinde Deymer Başkanlığı'nda kurulan Osmanlı Dahiliye Nezareti Komisyonu'nun raporuna göre 1. Cihan Harbi'nde ölen Ermenilerin sayısı 800 bin idi. 1928'de Genelkurmay Başkanlığı'nın bir belgesinde Anadolu bu manada vilayeti Şarkiye Müslümanlarından savaş işlemleri yüzünden veya mülteci olarak 500 binini kaybetmiştir. 800 bin Ermeni veya 200 bin Rum da kat veya teçhir yüzünden veya amele taburlarında ölmüştür deniyordu. 1983 yılında resmi tarihçi Kamuran Gür'ün binaenaleyh hangi hesabı yaparsak yapalım Türkiye Ermenilerin 1. Cihan Harbi içinde her türlü sebepten zayiat, parantez içinde harp halinde bir toplum olduğu için bu tabiri kullanıyoruz. Miktarı 300 bini geçmez diyerek ciddi bir iskonto yapmış ama ortada büyük bir katliam olduğunu inkar edememişti. Artık Gür'ünü bile mumla arıyoruz. Çünkü sabık Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu önce ancak bu kayıp hiçbir zaman 1,5 milyon Ermeninin ölümüyle neticelenmediği gibi yüz binlere de varmamıştır demiş. Bir süre sonra tabii ki yukarıda belirttiğimiz gibi nakil sırasında Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan halktan bazı grupların kafilelere bir tepki olmak üzere saldırıları vuku bulmuş ve yaklaşık 9-10 bin kişi katledilmiştir demiş. Sonra bunu fazla bularak soykırımı Ermeniler yaptı, 6,5 veya 8,5 milyon kişi bu şekilde katledilmiş bir rakam var. Ermeniler 519 bin Türk'ü öldürdü diyerek hikayeyi ters yüz etmişti. Amele taburları. Seferberlikle birlikte gayrimüslim erkeklerin alındığı amele taburları adı altında cephede çarpışmak için değil, cephe gerisinde ordunun ihtiyacı olan hizmetleri karşılamak üzere oluşturulmuş silahsız birliklerdi. Parantez içinde ağırlıklı olarak köylü kadınlardan oluşan kadın amele taburları, esirlerden oluşturulan üsare taburları ve para ödenerek oluşturulan taburlar da vardı. O tarihte ordunun mevcudiyetinin 726 bin olduğu biliniyor. Fakat amele taburlarının sayısı ve mevcut konusunda düzenli bilgiler yok. Tahminlerde 100 bin civarında ferdin amele taburlarına alındığı yolunda. Bazı devlet yazışmalarından öğrenebildiğimiz rakamlar şöyle. Birinci orduya bağlı taburların bir bölümünde 4811 Müslümana karşılık 11939 Rum, 7318 Ermeni ve 1671 Yahudi vardı. Halep Menzil Komutanlığına bağlı taburlarda Antep, Kütahya, Halep, Nevşehir, Denizli ve Aydın amele taburlarına bir bölümünde 1872 Müslümana karşılık 1494 Rum, 664 Ermeni ve 175 Yahudi vardı. 9. Kolordu'ya bağlı amele taburlarının bir bölümünde 6172 kişiden 4869'u Ermeni, 1199'u Rum'du. 4. Kolordu'ya bağlı Manisa, Urfa, Bornova, Antalya, Menemen, Nif, İzmir ve Foça'daki amele taburlarında 2672 Müslümana karşılık 5872 Ermeni, 1135 Rum ve Yahudi vardı. Bursa'daki taburda hiç Müslüman yoktu, sadece 500 Yahudi vardı. Bazı taburlarda sadece Ermeniler, sadece Rumlar veya sadece Ermeniler ve Rumlar vardı. Amele taburlarında sanıldığı gibi sadece niteliksiz insanlar değil, doktor, eczacı, baytar, mühendis, yüzbaşı gibi meslek sahipleri de bulunuyordu. Ama esas ağırlık demirci, marangoz, tesfiyeci, taşçı, duvarcı gibi meslek sahipleriydi. Bu askerlere başta yol, köprü, kanal, bent ve demiryolu inşaatı olmak üzere taş kırma, kar temizleme, mezar kazma, kömür, kükürt ve tuz çıkartma, odun kesme, hasat yapma, çekirge ile mücadele etme, çim biçme, hatta ıhlamur toplama ve pastırma yapma gibi envai çeşit iş yaptırılıyordu. Taburlardaki hayatı tahmin etmek zor değil. O yıllarda düzenli ordunun durumu bile çok kötüyken adeta köle statüsünde istihdam edilen amele askerlere daha iyi bakılması mümkün değildi. Su, gıda, yiyecek, yakacak ve temizlik malzemesi ya son derece sınırlıydı ya da hiç yoktu. Askerler çoğu zaman üzerlerine atacak bir battaniye bile bulamadan kötü barakalarda açık havada yatıyorlardı. Kolera, lekeli humma, bitlenme, uyuz, verem, zatüre ve frengi taburlarda kol geziyordu. Hatta frengililerden oluşan özel taburlar bile kurulmuştu. Gayrimüslimlerin genel nüfus içindeki oranları dikkate alındığında amele taburlarının devlete sadakatleri konusunda yoğun şüpheler bulunan gayrimüslimleri cephelerden uzak tutmak, uzak tutarken de iliklerine kadar sömürmek amacıyla tasarladığı anlaşılıyordu. ABD Büyükelçisi Morgenthau anılarında yol işçilerine ve yük hayvanlarına dönüştürülmüşlerdi. Her türlü ordu ihtiyacı onların sırtına yükleniyor ve yük altında sendelerken Türklerin kırbaç ve süngüleriyle yorgun gövdelerini Kafkas dağlarına sürüklemek zorunda kalıyorlardı diyor. Ve 50-100 kişilik grupların nasıl kurşuna dizildiğini anlatıyordu. Bunlar gayrimüslim gençlerin askerden kaçmalarının tek değilse bile temel nedenlerinden biriydi. Çok değil, bir yıl sonra bu gençlerin Zeytun'da olduğu gibi isyanları milleti hakime tarafından yaklaşık 6 asır özenle askerlik görevinden uzak tutulan gayrimüslimlerin toptan devlete ihanetle suçlanmasında baş malzeme yapılacaktı. Özet kaynakça. Hans Lukas Kieser, Iskalanmış Barış İletişim Yayınları 2010. Kamuran Gür'ün Ermeni Dosyası Türk Tarih Kurumu Yayınları 1983. Zekeriya Özdemir 1. Dünya Savaşı'nda amele taburları Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2000 yılında kabul edilmiş yüksek lisans tezi. Taner Akçam İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu İmge Yayınları 2003. AGY Ermeni Meselesi Hallolunmuştur İletişim Yayınları 2009. Rafael Nogales Mendes Osmanlı Ordusu'nda 4 yıl 1915-1919 Çevrem Vedi İlmen Yaba Yayınları 2008. Halide Edip'in Lübnan ve Suriye Hatıraları. Edebiyatçı ve siyasetçi Halide Edip parantez içinde Adıvar Hanım 1916 yazında Cemal Paşa'dan bir mektup almıştı. Paşa'nın emir subayı Falik Rıfkı, parantez içinde Atay tarafından getirilen mektupta Cemal Paşa, Türk kadının medarı iftarı Halide Hanım'a Beyrut'taki Amerikan ve Fransız kolejine benzeyen okullar açma hayalinden söz ediyor ve kendisini Suriye ve Lübnan'a davet ediyordu. Haydarpaşa Garı'ndan yola çıkan ekipte Falik Rıfkı, parantez içinde Atay, Halide Edip, Nakiye, parantez içinde Elgün Hanım, Hamdullah Supi, parantez içinde Tanrı Över ile Faik Rıfkı'nın çarşaflı söyler dediği kadın hocalar vardı. Cemal Paşa Hamdullah Supi'nin Suriye'deki eski Türk İslam mimarisi ile ilgili çalışmalar yapmasını istemişti. Faik Rıfkı'ya göre Cemal Paşa böylece Lübnan'ı Konyalaştırmayı hayal ediyordu. Bahattin Şakir ile karşılaşma. Adana yakınlarındaki istasyonlardan birinde trene İttihat ve Terakki'nin teşkilat-ı mahsuslarının kurucu ve en etkili yöneticilerinden Doktor Bahattin Şakir binmişti. Meclisi Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey'in zeki biraz mutassıp bir vatanperver idi. Müslüman olmayan milletlere husumeti vardı. Ermenilere düşman idi. Bir gün Nişantaşı'nda karşı karşıya geldik. Tuttukları yolun doğru olmadığını söyledim. Ne kadar doğru olduğunu yakında göreceksiniz diye bahsettiği kişiydi Bahattin Şakir. Ünlü iddiatçı gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın'ın parantez içinde 1915-1917 teşhir içinde Bahattin Şakir'in rolü nedir? En hususi toplantımızda bile bu meseleyi teşrih edilmemiştir, aydınlanmamıştır. Açık katil bir kanaatim yok fakat başka meseleler konuşulurken ağzından çıkmış bir kelimeden, sızmış bir fikirden, zapt edilememiş jestlerden, hasılı gözle görülmeyen fakat insanda bir şüphe uyandıran ince ve hafif delillerden, bende kuvvetle peyda olan zanne göre tehcir işinin en büyük amili, parantez içinde uygulayıcısı ve haliki, parantez içinde yaratıcısı odur. Yalnız başına şark vilayetlerini dolaşarak parantez içinde tehcire zemin hazırladığını, esası kolaylaştırdığını ve şahsı kanaatlerini tatbike çalışırken haiz olduğu mevki dolayısıyla emirlerinin merkezi umumi ve hükümet emirleri diye telakki olunduğunu ve nihayet hükümetteki bazı nafiz arkadaşlarını da sürüklediğini kuvvetle zannediyorum diye bahsettiği kişiydi Bahattin Şakir. İttihat ve Terakki'nin uzun süre genel sekreterliğini yapmış olan Mithat Şükrü, parantez içinde Bilada'ya göre 27 Mayıs 1915 tarihli geçici tehcir kanununun çıkartılması için en çok uğraşan adamlardan biriydi Bahattin Şakir. Bir katilin elini sıktırdınız. Faik Rıfkı'ya göre Halide Hanım Bahattin Şakir'in adını ve önemini biliyorsa da o karşılaşmaya kadar Ermeni politikasındaki rolünün farkında değildi. Bahattin Şakir ise o güne kadar kendisi gibi düşünmeyen bir Türk milliyetçisine rastlayacağını hatırına bile getirmemişti. Uzun bir konuşmadan sonra Bahattin Şakir trenden inmişti. O indikten sonra Halide Hanım Faik Rıfkı'ya bana bilmeyerek bir katilin elini sıktırdınız demişti. Bahattin Şakir ise vedalaşırken Faik Rıfkı'nın kulağına eğilerek senin gibi yetişecek kıymetli gençleri bu kadınla temas etmekten men etmelidir demişti. Faik Rıfkı'ya göre ikisi de birbirinden nefret etmişlerdi. Halide Hanım ve Nakiye Hanım Lübnan'a vardıklarında Cemal Paşa'yı Sofar'daki köşkünde ziyaret etmişlerdi. Dediklerine göre paşanın eşi Seniye Hanım İsviçre'ye çocuğunu tedaviye götürdüğü için yoktu. Paşanın o günlerde Lübnan'ın ecesi diye ünlenen Linda Sürsok ile birlikte olduğu dedikodusu yapılıyordu. Halide Hanım'a göre evde Cemal Paşa'nın kız kardeşi ve kayınvalidesi vardı. Kız kardeşi son derece ciddi ve iyi kalpli bir Türk kadınıydı. Yaşı da hayli ilerlemişti. Kayınvalidesi ise 60 yaşlarında ince, enerjik ve şık bir hanımdı. Ev halkı birbirine karşı son derece saygılı davranıyordu. Halide Edip'in bu tür kişisel açıklamalarla Ermeni kırımından dolayı itibarını kaybetmiş, Cemal Paşa'yı okurlarının gözünde aklama gayreti içinde olduğu anlaşılıyordu. Cemal Paşa'nın isteği üzerine 2 hafta boyunca Beyrut'ta konuyla ilgili kişilerle görüşen Halide Edip, Cemal Paşa'ya bir rapor sunmuştu. Rapora göre Lübnan, Beyrut ve Şam vilayetleri ortak bir eğitim sistemi altında birleştirilecek, 3 vilayetin her birinde 6 sınıflı bir ilkokul açılacak, bu ilkokulların görevi de öğrencileri normal okullara ve kolejlere hazırlamak olacaktı. Okullarda Türkçe, Arapça ve Fransızca 3 dil öğretilecekti. Raporun sunumundan sonra Halide Edip Kudüs'te kutsal mekanları ve Cemal Paşa'nın açtığı Ayn Tura yetimhanesini gezdi. Yetimhanede savaşta ve 1915'teki Kırım'da anne babasını kaybeden Ermeni çocukları kalıyordu. Bilindiği gibi Suriye ve Lübnan 1915'teki ölüm yolculuğunun menzillerinden biriydi. Halide Edip çocuklara Türk isimlerinin verildiğini öğrenince Cemal Paşa'ya itiraz etmişti. Ama Cemal Paşa başka yol olmadığına ikna etmişti kendisini. Suriye'deki incelemelerini bitiren Halide Edip ve Nakiye Hanım İstanbul'a dönmüştü. Ama Halide Edip kısa süre sonra Cemal Paşa'nın ısrarlı daveti üzerine tekrar Suriye'ye gidecekti. Cemal Paşa ile aralarında ne vardı? Halide Edip bu ikinci seyahatine kız kardeşi Nigar ve Belkıs Hanımları da götürmüştü. 2 oğlunu ise ablası Mahmuriye bırakmıştı. Ayrıca heyette 50 kadar kadın eğitimciyle birkaç da erkek eğitimci vardı. Ancak bu seyahat İstanbul'da dedikodulara neden olmuştu. Bazıları Halide Edip'le Cemal Paşa arasında bir gönül bağı olduğunu düşünüyordu. Yoksa evli barklı bir kadın çocuklarını bırakıp böyle zorlu bir yolculuğa çıkar mıydı? İkiliye yakından gözleme fırsatı bulmuş, Falih Rıfkı'nın aktardığına göre ikili arasında böyle bir ilişki yoktu. Ancak Halide Edip'in Cemal Paşa üzerinde büyük etkisi vardı. Cemal Paşa ona danışmadan, onayını almadan bir evrakını bile imzalayamaz hale gelmişti. Halide Edip'in erkekler üzerinde bu özelliği biliniyordu. Pek çok erkeği hiç yüz vermeden etkilemeyi başarmış biriydi. Örneğin Yahya Kemal'in 1918 yılında büyük mecmuada yayınlanan Telaki, parantez içinde Kavuşma adlı şiirine konu olan kişinin Halide Edip olduğu sanılır. Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum. Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum. Hülyamı tutan bir büyü var onda diyordum. Gördüm, dişi bir parsın ela gözleri vardı. İnsaniyeti yardım için. Halide Edip ise biyografik eseri Mol Sakımlı Ev'de bu ikinci daveti neden kabul ettiğini şöyle anlatmıştı. 1916 yılının Eylül'ünde harbin insanları ümitsizliğe sevk eden ıstırap ve sefaletiyle doludur. Muharririk, parantez içinde yazarlık hayatın bence 10 günlerde ehemmiyetini, parantez içinde önemini kaybetmişti. Bir satır daha yazamıyordum. Eğer Müslüman kadınların çekebileceği bir manastır hayatı olsa bizde mutlaka çekilirdim. Her neyse bu vaziyette her insan mutlak insaniyetin elinden geleni yapmak ister. Benim için tek saha talim ve terbiye sahası olabilirdi. O hizmet sahasını bana Lübnan ve Arap diyarı açtı. Ayn Turna yetimhanesindeki çocukların sayısı 800'e çıkmış olduğunu, gerek orası ve gerekse Lübnan ve Suriye'de hazırlanmış plana göre mektep açma faaliyetlerini deruhte etmemi Cemal Paşa tekrar teklif ettiği zaman hiç düşünmeden kabul ettim. Gerekçe ne olursa olsun sonuçta ikili gayet sıkı bir işbirliği yaptılar ve Halide Edip Suriye ve Lübnan'da bir dizi okulu açtı. Beyrut'taki Darul Nasirat adlı yatılı kız mektebi muallim öğretmen mektebi, Beyrut, Şam ve Lübnan'da değişik yerlerde yatılı ve normal kız okulları, Beyrut'ta 3-4 bin kız ve kadının devam ettiği sanayi mektepleriyle Suriye'deki Tanail Ziraat Mektebi ilk akla gelenlerdi. Bedi Sabra ve Kenan Çobanları. Cemal Paşa Suriye'nin ünlü Katolik Ermeni Arap müzisyeni Vedi Sabra'yı bu okullarda müzik dersleri vermekle görevlendirmişti. Paris'te konservatuar eğitimi aldıktan sonra Saint-Esprit Kilisesi'ne birinci ork sanatçısı olarak atanan ve 16 yıl bu görevi yürüten Vedi Sabra, ikinci meşrutiyetten parantez içinde 1908 sonra İstanbul'a geldiğinde Halide Edip'le yakın dost olmuştu. Vedi Sabra, Halide Edip'in 1916'da yazdığı Yusuf Peygamber ve kardeşlerini konu alan Kenan Çobanları adlı oyunu bestelemişti. Parantez içinde oyunun isim babası Yahya Kemal'di. Türkçe bir libretto üzerine bestelenmiş ilk opera sayılan Kenan Çobanları'nı İstanbul'daki ilk gösterimini izleyenlerde soğuk duş etkisi yaratmıştı. Bunun nedeni Müslüman erkeklerin bile sahneye çıkmasının hoş karşılanmadığı bir dönemde ilk defa Müslüman kız çocuklarının operada rol alması, ilk defa bir peygamberin canlı olarak temsil edilmesi ve İsrail'in müjdecisi olan Semitik unsurların oyunda vurgulanmasıydı. Halide Edip'in Türk Ocağı'nda teşhis sırasında öldürülen Ermenileri savunan bir konferans vermesi ve Marif Nazırı Şükrü Bey'le yaptığı tartışmada buna eklenince iddiaçılar Halide Edip'in Amerikalılar ve Ermenilerle bir ilişkisi olup olmadığını tespit için Halide Edip'in arkasında bir sivil polis takmışlardı. 16. ayrımın sonu, sayfa 268.